Ayrım 21. Sayfa 226. Üçüncü adım, aşk mektubunuzla yanıt mektubunuzu paylaşmak. Mektuplarınızı paylaşmak aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir. Eşinize sizi destekleme fırsatını verir. İhtiyaç duyduğunuz anlayışı kazanmanızı sağlar. Saygılı ve sevecen bir yolla eşinize sizin hakkınızda gerekli bilgiyi verir. Bir ilişkide değişimi isteklendirir. Mahremiyet ve arzu yaratır. Eşinize sizin için nelerin önemli olduğunu ve sizi nasıl destekleyebileceğini öğretir. İletişim koptuğunda çiftin yeniden konuşmaya başlamasını sağlar. Olumsuz duygulardan güvenli bir yoldan haberdar olmayı öğretir. Mektuplarınızı paylaşmanın aşağıda özetlenen 5 yolu vardır. Bu örnekte mektubu kadının yazdığı varsayılmıştır. Ancak erkeğin yazdığı durumlarda da aynı derecede etkili olmaktadır. 1. Erkek kadının önünde onun aşk mektubuyla yanıt mektubunu yüksek sesle okur. Sonra eşinin ellerini tutar ve sevgi dolu yanıtını onun duymak istediklerinin bilincinde olarak verir. 2. Kadın aşk mektubuyla yanıt mektubunu erkeğe yüksek sesle okur. Sonra erkek onun ellerini tutar ve sevgi dolu yanıtını kadının duymak istediklerinin bilincinde olarak verir. 3. Önce erkek eşinin yanıt mektubunu yüksek sesle ona okur. Sonra da eşinin aşk mektubunu yüksek sesle okur. Kadının olumsuz duygulara nasıl yanıt vereceğini önceden bilen erkeğin bunları duyması daha kolay olur. Bir erkeğe kendisinden ne beklendiği söylenirse olumsuz duyguları öğrendiği zaman paniğe kapılmaz. Erkek eşinin aşk mektubunu okuduktan sonra onun ellerini tutar ve sevgi dolu yanıtını onun duymak istediklerinin bilincinde olarak verir. 4. Önce kadın yanıt mektubunu eşine okur. Sonra aşk mektubunu da yüksek sesle okur. En sonunda erkek eşinin ellerini tutar ve sevgi dolu yanıtını onun nelere ihtiyaç duyduğunun bilincinde olarak verir. 5. Kadın mektuplarını eşine verir ve o da 24 saat içinde bunları kendi başına okur. Mektupları okuduktan sonra eşine teşekkür edip ellerini tutar ve sevgi dolu yanıtını onun nelere ihtiyaç duyduğunun bilincinde olarak verir. Eşiniz sevgiyle karşılık veremiyorsa ne yapmalı? Bazı erkeklerle kadınlar geçmişteki deneyimleri nedeniyle aşk mektubu dinlemekte çok zorlanırlar. Bu durumlarda bunları okumaları beklenmemelidir. Ancak eşiniz mektubu dinlemek istediğinde bile bazen hemen sevgiyle karşılık veremez. Örnek olarak Paul ile Teresa'yı alalım. Paul eşinin mektuplarını dinledikten sonra kendini daha sevgi dolu hissetmiyorsa bunun nedeni hemen o sıra sevgiyle karşılık verememesidir. Ama zaman içinde duyguları değişecektir. Mektupları okurken kendini öfke ve incinmiş duyuların hedefi olarak görebilir, bu yüzden savunmaya geçebilir. Böyle zamanlarda söylenenleri düşünebilmek için biraz zamana ihtiyacı olacaktır. Bazen bir kimse aşk mektubu dinlerken yalnızca öfkenin dile getirilişini duyacak, sevgi mesajını da duyabilmesi için biraz zaman gerekecektir. Bu halde bir süre sonra mektubu, özellikle de pişmanlık ve sevgi bölümlerini yeniden okuması yararlı olacaktır. Ben zaman zaman eşimden gelen bir aşk mektubunun ilk önce sevgi bölümünü, sonra mektubun tamamını okurum. Erkek aşk mektubu okuduktan sonra huzursuz oluyorsa, buna kendi olumsuz duygularını çözümleyebileceği kendi aşk mektubuyla karşılık verebilir. Ben bazen eşim bir aşk mektubunu benimle paylaşana dek sorunun ne olduğunu bilmezken, sonra birdenbire yazacak bir şeyler buluveririm. Mektubumu yazarak sevgi dolu duygularımı yeniden bulur ve onun mektubunu baştan okuyup incinmiş duygularının gerisindeki sevgiyi keşfederim. Eğer erkek hemen sevgiyle karşılık veremiyorsa bunun normal olduğunu ve cezalandırılmaması gerektiğini bilmelidir. Eşinin de onun bir süre duygularını inceleme ihtiyacında olduğunu anlayışla karşılaması gerekir. Belki de eşine yardımcı olmak için şöyle bir şey diyebilir. Bu mektubu yazdığın için teşekkür ederim. Biraz düşünmeye ihtiyacım var, sonra konuşabiliriz. Mektubu eleştirmemesi çok önemlidir. Mektuplar güvenli bir zamanda paylaşılmalıdır. Yukarıda sıralanan önerilerinin tümü, kadının erkeğin aşk mektubuna sevecenlikle yanıt veremediği zamanlar içinde aynen gereklidir. Ben genelde çiftlere yazdıkları mektupları yüksek sesle okumalarını salık veririm. Eşinizin mektubunu yüksek sesle okumanız, onun sesini duyurduğunu hissetmesini sağlayacağı için yararlıdır. Her iki yolu da deneyin ve sizin için en uygun olanını bulun. aşk mektuplarını güven içinde okumak. Aşk mektuplarını paylaşmak insanı korkutabilir. En içten duygularını yazan kişi kendini zayıf hissedecek, reddedildiği takdirde bu ona çok acı verecektir. Mektubu paylaşmaktaki amaç, eşlerin daha fazla yakınlaşabilmesi için duyguları açmaktır. Bu işlem güvenlik içinde yapıldığı sürece işe yarar. Aşk mektubunu alan kişi, yazarın ifadesine özellikle saygı göstermelidir. Eşler birbirlerine gerçek, saygılı bir destek veremeyeceklerse, verebilecekleri ana dek mektubu dinlemeyi kabul etmemelidirler. Mektupların paylaşılması doğru niyetlerle yapılmalıdır. Bir aşk mektubunun yazılıp paylaşılmasındaki amaç. Bu mektubu olumlu duygularımı bulmak ve sana hak ettiğin sevgiyi vermek için yazdım. Bu işlemin bir parçası olarak beni engelleyen olumsuz duygularımı da seninle paylaşıyorum. Anlayışın benim içimi dökmeme ve olumsuz duygularımdan kurtulmama yardımcı olacaktır. Bana önem verdiğine ve duygularıma elinden geldiği kadar iyi tepki göstereceğine inanıyorum. Beni dinleyip destekleme isteğini takdir ediyorum. Ayrıca bu mektubun benim ihtiyaç, istek ve dileklerimi anlamana da yardımcı olacağını umuyorum. Mektubu alan eşin de aşağıdaki niyete uygun biçimde dinlemesi gerekir. Bir aşk mektubunun dinlenmesindeki amaç. Duygularını ve sevgini bana iletmek için gösterdiğin çabayı takdir ediyorum. Neden böyle hissettiğini anlamak ve senin ihtiyaçlarına da en az kendiminkiler kadar saygı göstermek için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Duygularını dinleyeceğime, bunları düzeltip inkar etmeye çalışmayacağıma ve seni olduğun gibi kabul edip değiştirmeye çalışmayacağıma da söz veriyorum. Sana önem verdiğim ve bu sorunun da üstesinden gelebileceğimize güvendiğim için duygularını dinlemeye hazırım. Aşk mektubu tekniğini denediğiniz ilk birkaç sefer bu amaçları yüksek sesle belirtmeniz daha güvenli olacaktır. Bunlar eşinizin duygularına saygı göstermenizi, sevgi dolu ve güven içinde karşılık vermenizi sağlayacaktır. Mini aşk mektupları. Eğer canınız sıkılıyorsa ve aşk mektubu yazmaya ayıracak 20 dakikanız yoksa mini bir aşk mektubu yazmayı deneyebilirsiniz. Bu yalnızca 3 ya da 5 dakikanızı alacak ve gerçekten yararlı olacaktır. Aşağıda bazı örnekler bulacaksınız. Sevgili Max, 1. Bu kadar geç kalmana çok kızdım. 2. Beni unuttuğun için üzüldüm. 3. Korkarım artık bana hiç önem vermiyorsun. 4. Bu kadar affetmez olduğum için özür dilerim. 5. Seni seviyor ve geç kalmanı bağışlıyorum. Senin de beni gerçekten sevdiğini biliyorum. Denediğin için sağ ol. Sevgiler, Sandy. Sevgili Henry, 1. Bu kadar yorgun olmana ve yalnızca oturup televizyon seyretmene kızıyorum. 2. Hiç kimseyle konuşmak istememene üzülüyorum. 3. Korkarım birbirimizden kopuyoruz, seni kızdırmaktan korkuyorum. 4. Akşam yemeğinde seni reddettiğim için özür dilerim. Sorunlarımız için seni suçladığıma da üzgünüm. 5. Senin sevgini özlüyorum. Bu gece ya da yakın bir zamanda bana bir saatini ayırabilir misin? Yaşamımda olup bitenleri seninle paylaşmak istiyorum. Sevgiler, Leslie. Not: senden şu yanıtı duymak istiyorum. Sevgili Leslie, bana duygularını yazdığın için teşekkür ederim. Beni özlemeni anlıyorum. Bu gece 8 ile 9 arasını kendimize ayıralım. Sevgiler, Henry. Ne zaman aşk mektubu yazmalı? Aşk mektubu yazmanın zamanı, bir şeye üzülüp kendinizi daha iyi hissetmek istediğiniz zamandır. Aşağıda bu amaçla yazılan aşk mektuplarından örnekler bulacaksınız. 1. Sevgiliye, eşe aşk mektubu. 2. Bir dosta, çocuğa ya da aile üyesine aşk mektubu. 3. İş arkadaşına veya müşteriye aşk mektubu. Sonunda seni seviyorum yerine takdir ediyorum ya da saygı duyuyorum sözcüklerini kullanabilirsiniz. Genelde bunun paylaşılmasını önermem. Kendinize aşk mektubu. 5. Tanrı'ya ya da ilahi güce aşk mektubu. Yaşamla ilgili şikayetlerinizi Tanrı ile paylaşıp onun yardımını isteyin. 6. Rol değişimi aşk mektubu. Eğer birilerini bağışlamak kolay değilse birkaç dakika için kendinizi onların yerine koyun ve onlardan kendinize bir aşk mektubu yazın. Ne kadar kısa sürede bağışlayabildiğinize şaşıracaksınız. 7. Canavar aşk mektubu. Eğer gerçekten dertliyseniz, duygularınız zalimce ve yargılayıcıysa içinizi bir mektuba dökün. Sonra da mektubu yakın. Her ikiniz de olumsuz duygularla başa çıkacak güçte ve bunu istiyor olmadıkça mektubu eşinizle paylaşmayın. 8. Yer değiştirme aşk mektubu. Olaylar sizi üzüyor ve çocukluktan gelen çözümlenmemiş duyguları anımsatıyorsa, çocukluğunuza geri döndüğünüzü hayal edin ve anne ya da babanıza bir aşk mektubu yazıp duygularınızı paylaşarak onların yardımını isteyin. Neden aşk mektupları yazmaya ihtiyacımız vardır? Bu kitapta incelediğimiz gibi, kadınların duygularını paylaşıp kendilerine önem verildiğini ve saygı gördüklerini hissetmeleri çok önemlidir. Erkeklerin de takdir edilip kabul ve güven gördüklerini hissetmeleri aynı derecede önem taşır. İlişkilerdeki en büyük sorunlar, bir kadının dertlerini paylaşması sonucunda erkeğin sevilmediğini hissettiği zamanlarda ortaya çıkar. Erkeğe göre kadının olumsuz duyguları eleştirel, suçlayıcı, talep edici ve küçümseyicidir. Erkek, kadının duygularını reddettiğinde kadın da sevilmediği hissine kapılır. Bir ilişkinin başarısı büyük ölçüde iki etkene dayanır. Erkeğin kadının duygularını sevgi ve saygıyla dinleyebilmesine, kadının duygularını sevecen ve saygılı bir biçimde paylaşabilmesine. Bir ilişkide eşlerin değişen duygu ve gereksinmelerini birbirlerine iletmeleri gerekir. Kuşkusuz, kusursuz iletişim beklemek fazla idealistlik olur. Neyse ki kusursuzlukla şimdi bulunduğumuz nokta arasında gelişmek için daha çok yer vardır. Gerçekçi beklentiler. İletişimin her zaman kolay olmasını beklemek gerçekçi olmaz. Bazı duyguların dinleyeni incitmeden iletilmesi son derece güçtür. Harika, sevgi dolu bir ilişkiye sahip çiftler bile zaman zaman nasıl her ikisi içinde geçerli bir iletişim kurabileceklerinin acısını yaşayacaklardır. Bir başkasının bakış açısını gerçek anlamda anlamak, özellikle de o sizin duymak istediklerinizi söylemiyorsa hiç kolay değildir. Birçok çift birbirlerini yeterince sevmedikleri için başarılı bir iletişim kuramadıklarını düşünme yanılgısı içindedir. Kuşkusuz sevginin bu işteki rolü çok büyüktür ama iletişim kurma becerisi çok daha önemli bir etkendir. Neyse ki bu beceri öğrenilebilir. İletişim kurmayı nasıl öğreniriz? Eğer dürüst ve sevgi dolu iletişim kurmayı becerebilmiş ailelerde yetişseydik, başarılı iletişim kurmak bizim doğamızın bir parçası olurdu. Ne var ki bizden önceki kuşaklarda sözüm ona sevgi dolu iletişim genelde olumsuz duygulardan kaçınma anlamına geliyordu. Olumsuz duygular sanki utanılacak bir hastalık ya da dolaba tıkılması gereken bir şeylermiş gibi görülüyordu. Daha az uygar ailelerde sevgi dolu iletişim, olumsuz duyguların fiziksel ceza, bağırma, dayak, kırbaçlama ya da her türlü sözlü taciz aracılığıyla dışa vurulmasını da içermekteydi. Tüm bunlar çocuklara doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi öğretmek amacıyla yapılırdı. Eğer ana babalarımız olumsuz duygularını bastırmadan sevecen bir iletişim kurmayı öğrenmiş olsalardı, bizler de çocukluğumuzda olumsuz duygu ve tepkilerimizi deneme yanılma yöntemiyle keşfetmekten korkmazdık. Olumlu rol modelleri sayesinde özellikle zor duygularımızı iletmeyi öğrenebilirdik. Duygularımızı ifade etmede, 18 yıllık deneme yanılmanın sonucu olarak duygularımızı saygılı ve uygun biçimde ifade etmeyi öğrenmiş olurduk. Durum böyle olsaydı aşk mektubu tekniğine de ihtiyacımız kalmazdı. Geçmişimiz farklı olsaydı. Geçmişimiz farklı olsaydı annemizin sıkıntı ve düş kırıklıklarını babamızın büyük bir sevecenlik ve anlayışla dinlediğine tanık olurduk. Her gün babamızın annemize ihtiyaç duyduğu sevecen ilgi ve anlayışı göstermesini seyrederdik. Annemizin babamıza güvenip onu eleştirmeden ya da suçlamadan duygularını açıkça paylaşmasını izlerdik. Bir insanın karşısındakini güvensizlik, duygusal sömürü, onaylamama, küçümseme ya da soğuk durma gibi davranışlarla uzaklaştırmadan nasıl üzüntülü olabileceği deneyimini yaşardık. 18 yıl süren büyüme dönemimiz boyunca yürümeyi ya da matematiği öğrenir gibi duygularımız konusunda da uzmanlaşacaktık. Bu da tıpkı yürümek, zıplamak, şarkı söylemek, okumak ya da hesap tutmak gibi edinilen bir beceri olacaktı. Ancak çoğumuz için bu gerçekleşmedi. Bunun yerine 18 yılımızı başarısız iletişim becerileri öğrenmekle geçirdik. Duyguları ifade etme konusunda iyi eğitilmediğimiz için olumsuz duygulara sahipken de sevgiyle iletişim kurmak bize son derece zor, hatta olanaksız bir iş gibi göründü. Bunun ne kadar zor olduğunu anlamak için aşağıdaki sorulara yanıt vermeyi deneyin. 1. Yetişme döneminizde anne babanız ya durmadan münakaşa etmiş ya da kavgadan kaçınmak üzere anlaşmışlarsa, siz öfkeli olduğunuzda veya içerlediğinizde sevginizi nasıl ifade edersiniz? 2. Eğer anne babanız kontrolü elde tutmak için bağırıp çağıran kişiler idiyse, siz bağırıp çağırmadan çocuklarınıza sözünüzü nasıl dinletirsiniz? 3. Çocukken sürekli ihmal edilip düş kırıklığına uğramışsanız, şimdi daha çok desteği nasıl istersiniz? 4. Reddedilmekten korkuyorsanız nasıl açılıp duygularınızı paylaşabilirsiniz? 5. Eğer duygularınız senden nefret ediyorum diyorsa eşinizle nasıl konuşabilirsiniz? 6. Çocukken hata yaptığınız için her zaman cezalandırılmışsanız nasıl hatanızı kabul edip özür dilerim diyebilirsiniz? 7. Cezalandırılmaktan ya da reddedilmekten korkuyorsanız hatalarınızı nasıl kabullenebilirsiniz? 8. Çocukluğunuzda sürekli reddedilmiş ya da üzgün olduğunuz ve ağladığınız için yargılanmışsanız duygularınızı nasıl gösterebilirsiniz? 9. Çocukken daha fazla istediğiniz zamanlarda sürekli yanlış yaptığınız söylenmişse nasıl bir şey isteyebilirsiniz? 10. Ana babanızın size neler hissettiğinizi ya da sizi neyin rahatsız ettiğini sormak için hiç zamanı, sabrı veya ilgisi olmamışsa neler hissettiğinizden nasıl emin olabilirsiniz? 11. Çocukluğunuzda sevgiye layık olabilmek için kusursuz olmanız gerektiğini düşünmüşseniz, eşinizin kusurlarını nasıl kabullenebilirsiniz? 12. Kimse sizinkileri dinlememişse, siz eşinizin acılarını nasıl dinleyebilirsiniz? 13. Eğer siz bağışlanmamışsanız, nasıl bağışlayabilirsiniz? 14. Çocukluğunuzda size sürekli ağlama ya da ne zaman büyüyeceksin veya yalnızca bebekler ağlar denmişse siz nasıl ağlayabilir, acınızı, kederinizi dışa vurup iyileştirebilirsiniz? 15. Çocukluğunuzda annenizin üzülmesinden sizin sorumlu olmadığınızı anlayacak yaşta değilken bu acıdan sorumlu olduğunu size hissettirilmişse eşinizin düş kırıklığını nasıl duyabilirsiniz? 16. Eğer çocukken anne ve babanız öfkelerini bağırarak ya da bir şeyler isteyerek sizden çıkarmışlarsa, siz eşinizin öfkesine nasıl kulak verebilirsiniz? 17. Eğer tüm masumluğunuzla ilk olarak güvendiğiniz insanlar size bir biçimde ihanet etmişlerse, siz nasıl eşinize açılıp güvenebilirsiniz? 18. 18 yıl boyunca reddedilme ya da terk edilme tehlikesi olmadan duygularınızı sevgiyle aktarma deneyiminiz yoksa bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bu 18 sorunun hepsinin yanıtı şudur. Sevgi dolu iletişim kurmayı öğrenmek olasıdır. Ama çok çalışmak, geçmiş 18 yılın ihmalini telafi etmek gerekir. Anne babamız ne kadar kusursuz olurlarsa olsunlar, hiç kimse gerçek anlamda kusursuz değildir. Eğer iletişim kurmakta sorunlarınız varsa, bu bir lanet ya da tümüyle eşinizin hatası değildir. Yalnızca doğru eğitim ve deneyim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki soruları okurken bazı duyguları anımsamış olabilirsiniz. Kendinizi iyileştirmek için bu özel fırsatı kaçırmayın. Hemen şimdi 20 dakikanızı ayırıp anne ya da babanıza bir aşk mektubu yazın. Yalnızca elinize kalem kağıt alın ve aşk mektubu anlatımıyla duygularınızı dile getirmeye başlayın. Hemen şimdi deneyin, alacağınız sonuca şaşıracaksınız. Tam gerçeği söylemek. Aşk mektuplarının işe yaramasının nedeni size tam gerçeği söylemekte yardımcı olmalarıdır. Yalnızca duygularınızın bir kısmını ifade etmek arzu edilen iyileşmeyi sağlamaz. Örneğin, 1. Öfkenizi hissetmenin size hiçbir yararı olmayabilir. Sizi yalnızca daha da fazla kızdırabilir. Öfkenizi ne kadar içinizde tutarsanız o kadar sinirlenirsiniz. 2. Üzüntünün gerçek nedenini halletmeden saatlerce gözyaşı dökmek kendinizi bomboş ve tükenmiş hissetmenize yol açabilir. 3. Yalnızca korkularınızı hissetmek sizi daha da korkutabilir. 4. Üzüntünüzü hissedip aşmamanız yalnızca suçluluk duyarak utanmanıza yol açar ve öz saygınıza zararı olur. 5. Her zaman sevecen olmaya çalışmak sizi tüm olumsuz duygularınızı bastırmaya zorlayacak ve birkaç yıl sonra duygusuz biri haline getirecektir. Aşk mektupları işe yarar çünkü size duygularınız konusunda gerçeği tam olarak söylemeniz için yol gösterir. İçimizdeki acıyı iyileştirmek için duygusal acıyı 4 temel boyutta hissetmemiz gerekir. Bunlar öfke, hüzün, korku ve pişmanlıktır.